Ayrım 30.
Rol Baba dönüşte rahat rahat piposunu içmeye koyuldu. Homais içinden bunu biraz yakışıksız buldu. Keza Monsieur Binet'in hiç ortalıkta görünmediğini, Tuvaş'ın da dinsel törenden sonra sırra kadem bastığını, noterin uşağı Theodor'un ise madem ki adet olmuş, sanki siyah bir elbise bulunamamış gibi maviler giydiğini gözden kaçırmadı. Bu gözlemlerini anlatmak için de bir gruptan ötekine gitti durdu. Herkes ve özellikle cenazeye gelmiş olan Leroy, Emma'nın ölümüne acıdı. Zavallı kadıncağız, kocası için ne acı? Eczacı, eğer ben olmasaydım diyordu, canına kıymağa kalkışacaktı. Ne iyi kadındı. Daha geçen cumartesi günü bizim dükkanda görmüştüm kendisini. Homais, mezar önünde söylemek üzere birkaç söz hazırlamaya bile vakit bulamadım dedi. Eve dönünce Charles üstündekileri çıkardı. Rol Baba da yeniden önlüğünü giydi. Gömlek yeniydi. Yalnız kasabaya gelirken yenleriyle sık sık gözlerini sildiği için boyası atmıştı. Gözyaşlarının izleri, gömleği kirleten toz tabakası içinde yol yol görünüyordu. Bovary'ana da onlarla beraberdi. Her üçü de susuyordu. Nihayet yaşlı adam için çekerek, ''Hatırlıyor musunuz dostum?'' dedi. ''Rahmetli ilk karınızın öldüğü sırada bir defa Tostas'a gelmiştim. O zaman sizi teselli etmiştim. Söyleyecek sözler bulmuştum ama şimdi...'' Sonra bütün göğsünü sarsan uzun bir iniltiyle, ''Ah'' dedi, ''benim işim bitti artık. Karımın öldüğünü gördüm. Sonra oğlum gitti. Şimdi de kızım.'' Artık bu evde uyuyamayacağını söyleyerek hemen Berto'ya dönmek istiyordu. Hatta torununu bile görmeyi reddetti. Hayır, hayır. Yüreğim büsbütün parçalanacak. Yalnız siz kendisini bol bol öpün. Allah'a ısmarladık. Siz iyi çocuksunuz. Baldırına vurarak sonra dedi. Bunu hiç unutmayacağım. Korkmayın. Yine her zamanki gibi hindinizi göndereceğim. Fakat bayırın üstüne varınca, vaktiyle Emma'dan ayrılırken Sen Victor yoluna dönüp baktığı gibi arkasına döndü. Çayırda batmakta olan güneşin eğri ışınları altında kasabanın bütün pencereleri alev almış gibiydi. Elini gözlerinin önüne götürdü, ufukta ağaçların beyaz taşlar arasında yer yer siyah demetler halinde belirdiği duvarlarla çevrili bir yer gördü. Sonra, midillisi topalladığı için ağır ağır yoluna devam etti. Charles ile annesi yorgunluklarına rağmen gece geç vakitlere kadar oturup konuştular. Eski günlerden ve gelecekten söz açtılar. İhtiyar kadın Yonville'e gelecekti, evini idare edecekti. Artık birbirlerinden ayrılmayacaklardı. Yıllardan beri elinden kaçırmış olduğu bir sevgiye yeniden kavuştuğuna içinden içine sevinerek oğluna tatlı dille ne yapacağını bilemiyordu. Saat gece yarısını çaldı. Kasaba her zamanki gibi sessizdi. Charles ise uyanık hep onu düşünüyordu. İçi açılsın diye bütün gün ormanda dolaşmış olan Rodolphe şatosunda rahatça uyuyordu. Leon da Rouen'de uyumaktaydı. Fakat biri vardı ki o saatte gözüne uyku girmiyordu. Çamlar arasındaki mezarın üstünde bir çocuk yere diz çökmüş ağlıyordu. Hıçkırıklarla parçalanan göğsü, aydan daha tatlı ve geceden daha sır dolu, uçsuz bucaksız bir pişmanlığın baskısıyla kalkıp iniyordu. Parmaklık birdenbire gıcırdadı. Bu unuttuğu küreyi almaya gelen Lesti bu duaydı. Duvardan atlayan Justin'i tanıdı ve patateslerini çalan hırsızın kim olduğuna dair bir fikir sahibi oldu. Charles ertesi gün küçük kızını eve getirtti. Çocuk annesini sordu. Ona evde olmadığını, kendisine oyuncaklar getireceğini söylediler. Berthe birçok defalar daha annesinin sözünü etti. Sonra zamanla artık düşünmez oldu. Bu çocuğun neşesi Charles'ın yüreğini burkuyordu. Eczacının o dayanılmaz tesellilerine de katlanması gerekiyordu. Leroy, dostu Vinsart'ı yeniden kışkırtınca, çok geçmeden para meseleleri yine patlak verdi. Charles yine boğazına kadar borca girdi. Çünkü ona ait olan eşyadan hiçbirinin satılmasını istemiyordu. Annesi buna çok kızdı. Charles ondan daha fazla öfkelendi. Artık tamamıyla değişmişti. İhtiyar kadın evi bırakıp gitti. O zaman herkes istifade etmeye baktı. Emma bir tek ders dahi almadığı halde Bovary'ye göstermiş olduğu ödenmiş faturaya rağmen Mademoiselle L'Empereur 6 aylık ders ücreti istedi. Oysa bu iki kadın arasında bir anlaşmaydı. Kira ile kitap veren adam 3 yıllık abonman parası talep etti. Roletana 20 kadar mektubun posta parası diye tutturdu. Charles bu işin aslını sorunca da ne bileyim ben herhalde iş için olacak diye cevap vermek inceliğini gösterdi. Her borcu ödedikçe Charles artık sonu geldi sanıyordu. Fakat hiç durmadan başka borçlar ortaya çıkıyordu. O zaman eski vizelerinden kalan alacaklarını istedi. Karısının göndermiş olduğu mektupları kendisine gösterdiler. Bunun üzerine özür dilemek icap etti. Felicite artık madamın elbiselerini giyiyordu. Hepsini değil. Çünkü Charles bunlardan bazılarını saklamıştı ve onları seyretmek için gidip tuvalet odasına kapanıyordu. Felicite hemen hemen onun boyundaydı. Öyle ki ekseriya Charles kendisini arkadan görünce vehme kapılıyor ve "Ah gitme, gitme" diye haykırıyordu. Fakat Pentecost yortusunda Felicite eski hanımının ne kadar elbisesi kalmışsa hepsini çalarak Theodore'la birlikte Yonville'den kaçtı gitti. Yine o sıralarda Dul Madame Dupuy, oğlu Yvetot da noter Monsieur Léon Dupuy ile Bondeville'den Mademoiselle Leocadie Leboeuf'un izdivacını Charles'a haber vermekle şeref kazandı. Charles, gönderdiği tebrik mektubuna şu cümleyi de sıkıştırdı. Zavallı karım buna ne kadar da sevinecekti. Bir gün evin içinde rastgele dolaşırken tavan arasına kadar çıktı. Terliğinin altında tor top olmuş bir kağıt parçası hissetti. Açtı ve okudu. "Cesaret Emma, cesaret. Hayatınızı mahvetmek istemiyorum." Bu Rodolphe'un mektubuydu. Sandıklar arasına düşmüş ve orada kalmıştı. Şimdi de çatı penceresinden esen rüzgar onu kapıya doğru sürüklemişti. Charles, vaktiyle Emma'nın ondan daha çok rengi atmış, ümitsizlik içinde, ölmek istemiş olduğu aynı yerde, hareketsiz ve şaşkın kala kaldı. Nihayet ikinci sayfanın sonunda küçücük bir R harfi keşfetti. Kimdi acaba? Rodolphe'un eve pek sık uğrayışını, birdenbire ortadan kayboluşunu, ondan sonra 2-3 kez karşı karşıya geldikleri zaman gördüğü sıkıntılı halini hatırladı. Fakat mektubun hürmetkar üslubu onu yanılttı. Belki uzaktan uzay birbirlerini sevmişlerdir diye düşündü. Zaten Charles, meselelerin derinliğine inen insanlardan değildi. Delillerin karşısında geriledi ve belli belirsiz kıskançlığı, kederinin sonsuz genişliği içinde kayboldu. İçinden, "Herkes ona hayran oluyor herhalde," dedi. Bütün erkekler, hiç şüphesiz ona göz dikmişlerdi. Böylece Emma, kendisine daha güzel göründü ve içinde ona karşı devamlı ve azgın bir arzu peyda oldu. Bu arzu onun tasasını alevlendiriyordu ve artık gerçekleşemeyeceği için de sonsuzdu. Sanki hala yaşıyormuş gibi, hoşuna gitmek için onun zevklerini, fikirlerini benimsedi. Rugan çizmeler satın aldı, beyaz kravatlar takmayı adet edindi. Bıyıklarına kozmatik sürüyor, tıpkı onun gibi emre yazılı senetler imzalıyordu. Emma onun mezardayken bile baştan çıkarıyordu. Gümüş takımlarını parça parça satmak zorunda kaldı. Sonra salonun mobilyalarını sattı, evin bütün odaları boşalıyordu. Yalnız yatak odası, onun odası eskisi gibi kalmıştı. Akşam yemeğinden sonra Charles oraya çıkıyordu. Yuvarlak masayı ocağa doğru itiyor ve onun koltuğuna yaklaştırıyordu. Karşısına oturuyordu. Yaldızlı bir şamdan da bir mum yanıyordu. Berthe yanı başında basma resimleri boyuyordu. Zavallı adam kızını bağımsız potinler ve koltuğunda kalçalarına kadar yırtık bluzlerle gördükçe bu kılıksızlığa pek üzülüyordu. Hizmetçi kadının bu işlere el sürdüğü yoktu. Fakat Berthe o kadar tatlı, o kadar cana yakındı ki o küçücük başının gül sarı saçlarını pembe yanakları üzerine dökerek öyle zarif bir eğilişi vardı ki Charles'ın içini sonsuz bir hazla o reçine kokan bozuk şaraplar gibi buruk bir zevkle dolduruyordu. Oyuncaklarını tamir ediyor, ona mukavva ile kuklalar yapıyor yahut bebeklerinin yırtılmış karnını dikiyordu. Sonra gözleri dikiş kutusuna, yerde sürüklenen bir kurdeleye yahut masanın bir çatlağına sıkışıp kalmış bir frikete ilişecek olursa Hülya'ya dalıyordu. O zaman öylesine bir kederli hali oluyordu ki kızcağızı tıpkı onun gibi kederleniyordu. Artık kimse onları görmeye gelmiyordu. Çünkü Justin Rouen'e kaçmış, orada bakkal çıraklığı ediyordu. Eczacının çocukları da küçüğü gittikçe daha seyrek ziyaret ediyorlardı. Monsieur Homais, sosyal durumları arasındaki farkı göz önünde tutarak sıkı dostluğun devamına pek aldırış etmiyordu. Merhem ile iyi edemediği kör ise tekrar Bois Guillaume bayırına dönmüş, eczacının hiçbir işe yaramayan tedavisini yolculara anlatıp duruyordu. O derecedeki Homais şehre indiği zaman onunla karşılaşmamak için kırlangıcın perdeleri arkasına gizleniyordu. Heriften nefret ediyordu. Kendi şöhretini korumak için adamcağızdan her ne pahasına olursa olsun kurtulmak maksadıyla el altından hem zekasının derinliğini hem de kibrinin alçaklığını gösteren bir fesat dolabı çevirmeye başladı. Tam 10 ay süreyle Rouen fenerine ardı ardına şu kısa yazılar çıktı. Verimli Picardi diyarına uğrayan herkes hiç şüphe yok Bois Guillaume bayırında yüzünde korkunç bir yara ile dolaşan bir yoksula rast gelir. Bu adam herkesi rahatsız eder, canından bezdirir ve yolculardan tam manasıyla vergi alır. Serserilerin haçlı seferlerinden getirdikleri cüzdanı ve sıracıyı umumi mahallelerimizde serbestçe teşhir ettikleri o korkunç ortaçağ devrinde mi yaşıyoruz hala? Yahut serseriliği yasak eden kanunlara rağmen Büyük şehirlerimizin civarı dilenci sürüleriyle dolup taşmakta devam ediyor. İçlerinde tek başlarına dolaşanlar da var. Bunlar ötekilerinden daha az tehlikeli değildir. Şehirlerimizi idare edenler ne düşünürler acaba? Sonra Homais bazı hikayeler de yaratıyordu. Dün Buagualam bayırında ürkek bir at, arkasından körün sebep olduğu bir kazanla öyküsü geliyordu. Sözün kısası öylesine uğraştı ki adamı tutukladılar. Fakat sonra salıverdiler. Adam yeniden başladı. Homais de keza. Bu bir çatışmaydı. Zaferi eczacı kazandı. Zira düşmanı ömrünün sonuna kadar bir düşkünler evinde yaşamaya mahkum edildi. Bu başarı onu cesarete getirdi ve o günden sonra kaza dahilinde çiğnenmiş bir tek köpek, yanmış bir tek ambar, dayak yemiş bir tek kadın olmadı ki daima ilerleme aşkı ve papazlara beslediği hınçla harekete gelen eczacının kalemiyle derhal okuyucularına duyurulmamış olsun. Homais ilkokullarla hocalık eden cahil rahipler arasında neticesi hep ikincilerin aleyhine çıkan karşılaştırmalar yapıyordu. Bir kiliseye 100 frank verildi mi hemen sen Belseleme'yi katliamını hatırlatıyordu. Yolsuzlukları ihbar ediyor, herkese çatıyordu. Kendi dediği gibi Homais rast geldiği şeyi temelinden çökertiyordu. Tehlikeli bir adam oluyordu. Bununla beraber gazeteciliğin dar sınırları içinde kalmak onu sıkıyordu. Çok geçmeden kitap, eser yazmaya kalktı. O zaman iklime dair gözlemlerle birlikte Yonville Kantonu'nun Genel İstatistiği adlı eseri kaleme aldı ve istatistik kendisini felsefeye sevk etti. Büyük sorunlarla uğraştı. Sosyal problem, fakir sınıfların ahlaka yöneltilmesi, balıkçılık, kauçuk, demir yolları vesaire. Sonunda burjuva olmaktan utanır oldu. Artist tavırları takınmaya başladı, tütün içiyordu. Salonunu süslemek için iki tane gayet şık pompadur heykelciyi satın aldı. Eczaneyi de ihmal etmedi, bilakis. Keşifleri yakından takip ediyordu. Büyük çikolatacılık hareketini gözden kaçırmıyordu. Aşağı Sen vilayetine Şoka'yı ve Revelantia'yı ilk getiren o oldu. Pulver meşe hidroelektrik zincirine coşkun bir hayranlık gösteriyordu. Kendisinin de bir tane vardı. Akşamları fanila yeleğini çıkardığı zaman Madame Homais, altında kocasının kaybolduğu o altın helezon karşısında mest oluyor, bir iskitten daha çok dolaklı ve sargılı, bir sihirbaz gibi gösterişli olan bu adama yanıp tutuştuğunu hissediyordu. Emma'nın mezarı hakkında da pek parlak fikirleri oldu. Evvela alt tarafı büzme perde şeklinde bir kırık sütun, sonra bir piramit, daha sonra bir Vesta mabedi, etrafı sütunlu bir yuvarlaktan yahut bir harabe yığını teklif etti. Bütün planlarda kederin zorunu sembolü saydığı salkım söğütten asla şaşmıyordu. Charles ile Homais bir mezar müteahhidinde çeşitli lahitleri görmek için Rouen'e gittiler. Yanlarına da Bridoux'un dostu Wolfler adında durma maresine tekerleme söyleyen bir ressam aldılar. Nihayet 100 kadar desen gözden geçirildikten, bir şartname hazırlattıktan ve tekrar Rouen'e bir yolculuk yaptıktan sonra Charles, iki esas cephesinde sönmüş bir meşale taşıyan bir peri bulunacak bir türbe üzerinde karar kıldı. Kitabeye gelince Homais, Staviator'dan güzel bir şey bulunamayacağını söylüyor ve bunda ısrar ediyordu. Hayal gücünü zorluyor, dilin ucuna hep Staviator geliyordu. Nihayet arkası aklına geldi. Amabilem conjugem calcas bu kitabe kabul edildi. İşin tuhafı, Bovary durmadan Emma'yı düşündüğü halde onu unutuyordu. Belleğinde tutmak için gösterdiği çabalara rağmen bu hayalin kendisinden uzaklaştığını hissetmekten çok üzülüyordu. Ama yine her gece Emma rüyasına giriyordu. Bu hep aynı rüyaydı. Charles ona yaklaşıyor ve tam sarıldığı anda Emma çürümüş bir külçe halinde kollarından dökülüyordu. Charles'ın bütün bir hafta her akşam kiliseye girdiği görüldü. Monsieur Bournisien de kendisine 2-3 ziyarette bulundu. Sonra peşini bıraktı. Zaten papaz Homais'in rivayetine göre gün geçtikçe daha hoşgörüsüz, daha bağnaz oluyordu. Çağın zihniyetinde ateşler püskürüyor ve her 15 günde bir vaazda herkesin bildiği gibi kakasını yiyerek ölen Voltaire'in can çekişmesini anlatmayı ihmal etmiyordu. Bovary pek idareli yaşadığı halde eski borçlarını ödeyecek vaziyette değildi. Leroy hiçbir senede uzatmayacağını bildirdi. Hacizden kaçmaya artık imkan yoktu. Charles o zaman annesine başvurdu. İhtiyar kadın kendi malları üzerinde bir ipotek yaptırmasına razı oldu ama Emma lehinde de yazmadığını bırakmadı. Hatta bir de fedakarlığının karşılığı olmak üzere Felicite'nin talından arta kalmış bir şalı istedi. Charles bunu reddetti, bozuştular. İlk barışma girişimi yine annesinden geldi. İhtiyar kadın kendisine can yoldaşı olsun diye küçük kızı kendi evine almayı teklif ediyordu. Charles buna razı oldu fakat hareket anında cesaretini kaybetti. O zaman araları büsbütün, kesin olarak açıldı. Sevdiklerini kaybettikçe Charles kızına daha sıkı sıkıya bağlanıyordu. Fakat çocuk onu kaygılandırıyordu. Çünkü bazen öksürdüğü oluyordu. Elmacık kemiklerinin üzerinde kırmızı lekeler vardı. Charles'ın karşısında neye dokunsa altın eden, sağlıklı ve neşeli eczacı ailesi sere serpe yaşıyordu. Napolyon kendisine laboratuvarda yardım ediyor, Atali ona takke işliyor, Irma reçel kavanozlarının ağzını kapamak için kağıttan yuvarlaklar kesiyor ve Franklin bir nefeste çarpım tablosunu ezberden okuyordu. Homais babaların en mutlusu, insanların en talihlisiydi. Ama yanlış. Bir tutku onun için kemiriyordu. Homais nişan istiyordu. Türlü sebeplerle bunu hak etmişti. 1. Kolera esnasında sonsuz bir feragatla çalışarak kendini göstermişti. 2. Kendi hesabına olmak üzere halk yararına çeşitli eserler yayınlamıştı. Örneğin Elma Şarabı, İmal Tarzı ve Tesirlerine Dair adlı bildirisini, sonra akademiye göndermiş olduğu elma ağaçlarına dadanan tüylü bir böceğe dair gözlemlerini, istatistik kitabını, hatta eczacılık tezini de zikrediyordu. Birçok, halbuki bir tane, bilim derneğinde üye olmasa cabasıydı. Sonra bir çark yaparak, nihayet diyordu, yalnız yangınlarda gösterdiğim çaba yeter de artar bile. Bu nedenle Homais iktidara yanaşıyordu. Seçimlerde Vali Bey'e gizlice büyük yardımları dokundu. Sonunda kendini sattı, yüzsüzlük etti. Hatta hükümdara kendisine hakkaniyetle davranılmasını istirham eden bir dilekçe gönderdi. Ona, bizim iyi kalpli kralımız diyor, kendisini 4. Henry ile mukayese ediyordu. Ve her sabah eczacı nişan alanlar arasında ismini görmek için gazeteye sarılıyordu. Adı bir türlü çıkmıyordu. Nihayet artık sabrı tükenerek bahçesine çimenli bir şeref yıldızı çizdirdi. Kuldelesini benzetmek için de tepesine ottan 2 otos kondurdu. Kollarını kavuşturup hükümetin beceriksizliği ve insanların nankörlüğü konusunda derin düşüncelere dala dala bunun çevresinde geziniyordu. Charles, saygıdan veya araştırmalarını geciktiren bir çeşit şehvani hazla, Emma'nın kullandığı palesenk ağacından yazı masasının gizli gözünü henüz açmamıştı. Bir gün nihayet önüne oturdu, anahtarı çevirdi, yayı itti. Leon'un bütün mektupları oradaydı. Bu sefer artık kuşkuya yer yoktu. Son mektuba kadar hepsini yutarcasına okudu. Hıçkırarak, uluyarak, kendinden geçmiş, çılgın gibi, bütün köşe bucağı, bütün mobilyaları, bütün çekmeceleri, duvarların arkasını aradı durdu. Bir kutu keşfetti, bir tekmede çökertti. Karma karışık aşk nameleri arasında Rodolphe'in resmi yüzüne fırladı. Bu kadar üzüntüye düşmesine herkes hayret etti. Artık sokağa çıkmıyordu. Ziyaret kabul etmiyordu. Hastalarını bile gidip görmek istemiyordu. O zaman kendini içkiye vermek için kapandığını iddia ettiler. Ama yine de bir merakla, bazen bahçenin içti üzerinden uzanıyor, yırtık pırtık elbiseler giymiş bu uzun sakallı yabani adamın, yürürken, yüksek sesle ağladığını hayretle görüyordu. Yazın akşamları, kızın da yanına alarak mezarlığa gidiyordu. Gece iyice bastırıp da meydanda binetin tavan arası penceresinden başka aydınlık bir yer kalmadığı zaman, eve dönüyorlardı. Bununla birlikte ızdırabının hazzı tam değildi. Çünkü etrafında bunu kendisiyle paylaşacak hiç kimse yoktu. Ondan söz etmek için Lefransuan anayı ziyaret ediyordu. Fakat han sahibesi kendisi de dertli olduğu için onu yarım kulakla dinliyordu. Çünkü Monsieur Leroy ticaretin gözdelerini kurmuştu. Alışveriş işlerinde büyük bir şöhreti olan Hiver de aylığının artırılmasını istiyor ve rakip tarafa geçmek tehdidinde bulunuyordu. Charles bir gün son varlığı olan atını satmak için gittiği Arguel pazarında Rodolphe'e rast geldi. Birbirlerini görünce sarardılar. Sadece kartını göndermekle yetinmiş olan Rodolphe, evvela kekeleye kekeleye özür diledi. Sonra cesaretlendi ve pişkinliği, hava pek sıcaktı, Ağustos ayıydı, Charles'ı meyhanede bira içmeye çağıracak kadar ileri götürdü. Karşısında masaya dirseklerini dayamış, konuşurken yaprak sigarasını çiğniyor, Charles ise karısının sevmiş olduğu bu insan karşısında hayallere dalıyordu. Ondan bir şeyler görür gibi oluyordu. Bu bir hayranlıktı. Bu adamın yerinde olmayı ne kadar isterdi. Karşısındaki herhangi bir telmihin sızabileceği bütün duraklamaları basit cümlelerle doldurarak tarımdan, hayvanlardan, gübreden bahsetmeye devam ediyordu. Charles onu dinlemiyordu. Rodolphe bunun farkındaydı. Yüzünün hareket eden çizgilerinden hatıraların geçişini takip ediyordu. Bu yüz yavaş yavaş kızarıyor, burun kanatları hızlı hızlı açılıp kapanıyor, dudakları titriyordu. Hatta bir an geldi Charles, korkunç bir öfkeyle gözlerini Rodolphe'a dikti. O da bir çeşit korku içinde durakladı. Fakat çok geçmeden Charles, hafif ve yorgun bir sesle tekrar konuşmaya başladı. Size düşmanlık beslemiyorum. Rodolphe hep susuyordu. Charles ise başını elleri arasına almış, sönmüş bir ses ve sonsuz acıların o her şeyi oluruna bırakan edasıyla "Hayır," dedi. "Artık size düşmanlık beslemiyorum." Hatta buna büyük bir laf, o ana kadar hiç söylemediği tek büyük lafı ilave etti. Kabahat alın yazısında. O yazgıyı eliyle yöneltmiş olan Rodolphe, bu sözü onun durumunda bulunan bir adam için fazla kalenderce, hatta komik, biraz da bayağı buldu. Ertesi gün Charles gitti, kameriyenin altındaki sıraya oturdu. Kafesten ışıklar geçiyordu. Asma yapraklarının gölgesi kumların üzerine düşüyordu. Buram buram yasemin kokuyordu. Gök masmaviydi. Kunduz böcekleri çiçek açmış zambakların etrafında vızıldıyordu. Charles, kederli gönlünü dolduran belirsiz aşk buharları içinde bir delikanlı gibi adeta tıkanıyordu. Saat 7'de, öğleden beri kendisini hiç görmemiş olan küçük Berthe, akşam yemeğine çağırmak için geldi. Charles, başı duvara yaslanmış, gözleri kapalı, ağzı açık, elinde uzun bir demet siyah saç tutuyordu. Çocuk, "Baba gelsene," diye seslendi ve oyun yaptığını sanarak onu hafifçe itti. Charles yere yuvarlandı, ölmüştü. 36 saat sonra eczacının daveti üzerine Monsieur Canivet koşup geldi. Otopsi yaptı, hiçbir şey bulamadı. Her şey satılınca elde 12 frank 75 santim kaldı. Bununla da Mademoiselle Bovary'nin büyük annesinin evine kadar yolculuk gideri karşılandı. İhtiyar kadıncağız da aynı yıl öldü. Rol baba inmeli olduğu için kızı bir teyze yanına aldı. Kadın fakirdi. Hayatını kazansın diye ona bir pamuk ipliği fabrikasına gönderdi. Bovary'nin ölümünden sonra 3 Ekim birbiri peşi sıra Yonville'e geldi. Ama dikiş tutturamadı. Monsieur Homais derhal hepsinin gücünü tüketti. Eczanesi arı kovanı gibi işliyor, hükümet onu kolluyor, kamuoyu ise koruyor. Şimdi kendisine şeref nişanını da verdiler. Kitabın sonu 11 Haziran 1999.